Ayrım 26, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 232. Profesör nihayet, haydi bakalım Mike dedi, senin raporunu dinleyelim önce. Joe'nun yanında rahatça konuşabilirsin. Operasyonun ikinci kademesinde o da işin içine giriyor. Mike ayakları üstünde şöyle bir yaylandı, şey diye söze başladı. Her şeyden önce bizim Herr Steiner senin de tahmin ettiğin gibi boğazına kadar boka gömülmüş durumda. Zavallı adam diye mırıldandı profesör. Zavallı adam yakında durumunu düzeltecek diye devam etti Mike. 12 yıl Almanya'nın en büyük lazer uzmanlık firması Haas'ta çalışmış. Yeni mamul geliştirme kısmında, tamam mı? Profesör anlıyorum anlamında, geç bunları anlamına da gelecek şekilde elini salladı. 1995'te daha iyi lazerler yapacak fevkalade bir fikir geldi aklına, yahut o öyle zannetti. Herkes daha hızlı çalışan, komşunun lazerinden daha hızlı kesecek kuvvetli bir malın rüyasıyla yaşıyordu. Bunun üzerine Haas'tan ayrıldı, en kuvvetli lazeri imal etmek üzere kendi firmasını kurdu. Ancak yeni işini kurmak için düşündüğü bilgiyi bir başkasının işinde çalışırken elde etmişti. Hiç bunun üstünde bile durmadı. Mike adamın yaptığı ne kadar ayıp gibilerden elini salladı. Ama bu harekete onun nasıl bir insan olduğu hakkında bir fikir veriyor bize, öyle değil mi Mike? Siz öyle söylüyorsanız öyle olsun profesör. Neyse, sicile gidip Laser Teknik GmbH adındaki firmasını tetkik ettim. Şirketin merkezi burada, Pinneberg'de. 16 Ekim 1996'da 50 bin mark sermayeyle kurulmuş. Kayıtlara göre şirketin tek sahibi ve yetkili yöneticisi Steiner. Merkezi Kaiser Wilhelmstrasse'deki bir binada. Şirketin çalışma alanı olarak yüksek enerji lazerleri imalatı gösterilmiş. Bu bilgi sizin ilk başvuru formunuz için yeterli. 50 bin markla pek bir şey imal edemezsin değil mi Mike? Gayet tabii edemezsin. Bu sebeple bütün varını yoğunu rehin göstererek 3 milyon mark kredi aldı. İşletme sermayesi olarak bunu kullanacaktı. Dostumuz yapacağı işin başarılı olacağına iyice inanıyordu demek. Bana sorarsan fazlasıydı. Neyse, paralar 1997 Nisan'ından evvel suyunu çekince Commerzbank'a giderek 5 milyon marklık yeni bir kredi istedi. Teminat olarak da şirket hisselerini teklif etmiş. Banka çok riskli diyerek kabul etmeyince karısına haber vermeden evine ipotek koydurtmuş. Bay Steiner'in bir resmini tam olarak çizdi. Tam bizim iş yapabileceğimiz bir adam. Ama söyler misin, bütün bu bilgiyi nereden topladın? Fabrikasının karşısında işçilerinin devam ettiği bir birahane var. Oraya gitmeye başladım. Barbende ahbap olduk. Adam Herr Steiner'in çok yakın dostu çıktı. Harika diye düşündü profesör. İran İslam Cumhuriyeti'nde de istihbarat işlerini barbenlere havale etmedi öyleyse. Ayrıca şirketlerin mali durumları ile ilgili bilgi satan bir kredi değerlendirme firmasına gittim. Herr Steiner'in 90 gün krediyle bize ham madde siparişi verdiğini, 1 milyon marklık bu iş için riskimizin ne olabileceğini sordum. Bana hemen çok diye cevap verdiler. Adamın borç içinde yüzdüğünü ve kredisinin halen sıfır olduğunu söylediler. Bu arada 5 milyon marklık kredi içinde bankanın harekete geçmek üzere olduğunu, evinin elden gideceğini de öğrendim. Herr Steiner'in ailesi rıhtımı dolduran Polonyalılar ve Çingeneler gibi evsiz barksız kalacakmış. Karısının bundan haberi var mı acaba? Herhalde yok. Barben arkadaşım adamın felaket bir durumda olduğunu söyledi. İntihar etmesinden bile endişe ediyor. Öyle bir şey yapmasını istemeyiz. Hiç olmasa biz yardıma koşana kadar. Benim istediğim şey şu. Laser Teknik şirketinin hisselerinden satın alalım. %50'sine kadar. İyi ama profesör diye itiraz etti Joe Mischer. Mike'ın söylediklerine göre o hisselerin hiçbir değeri kalmamış ki. Benim için var. Şirketin yarı hissesini kaça satar dersin Mike? Mike omzunu silkti. Kim bilir dedi. Şahit borçlarını kapatır, bankanın elinden kurtarır. Biraz da işletme sermayesi verirsen önünde secde edip ayaklarına kapanır. Bu kadarına hiç lüzum yok diyerek Profesör Mischer'a döndü. Joe dedi. Mümkün olduğu kadar erken git. Her Steiner'i gör, lazerler hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olduğunu göstererek onu etkile. Senin de onun bu konudaki ustalığına hayran olduğunu falan söyle. Kendisiyle ortak olmak için can attığını falan. Şirketin yarı hissesine karşılık yeterli sermaye koyabileceğini ima et. Banka borcu için bir miktar, bir miktar da işletme sermayesine yetecek kadar. Mesela 3 milyon mark katkıda bulunabileceğini söyle. Profesör ağzından çıkan rakamın Mike tarafından da uygun görülüp görülmediğini anlamak için Mike'a baktı. Mike için bu rutin bir işti. Avrupa'da en az bir düzineye yakın firmaya aynı şeyi uygulamışlardı. O civarda bir şey yeterli olur diye cevap verdi. Yeni hissedarın adını sicil dairesine bildirmek gerekir herhalde. Evet, öyleyse Joe şirketin yarı hissesini TW Holdings adına satın al. Vaduz'da Albrecht Strasse 19 numarada mukim bir Liechtenstein şirketidir. Liechtenstein'da Landesbank'ta hesabı vardır. Satış şartlarında anlaşmaya varınca TW Holdings tespit ettiğiniz bedeli işlemleri yapacak olan notere teslim eder. Steiner'la birlikte devir teslim anlaşmasını imzalamak için notere gittiğinizde şirketin yarı hissesini TW Holdings adına tescil ettir. Alacağın sertifikayı da Liechtenstein'daki şirket adresine gönderirsin. Hisselerin usulen tescili için sicil dairesine yapılacak diğer işleri noter kendi halleder. Joe büyük bir hevesle başını salladı. Bu işi 3 milyon marka bitirirdi mutlaka. Profesörden 4 milyon alır, aradaki farkı yeni ortağı Steiner'le kırışırdı. Zaten profesör de farklı bir şey beklemiyordu. Gizli, ucu ucuna kanuna uygun ve Joe Mischer'la yapılan işler böyle yürürdü. Önemli olan para değil, işin şu veya bu şekilde İranlılara bulaştırılmadan tertemiz bitirilmesiydi. Profesörünki de klasik numaraydı. Liechtenstein'e gidip TW Holdings şirketini ararsan görebileceğin tek şey bir avukatın ofisinin bir köşesinde bir pirinç tabela olurdu. Sorulabilecek soruların hiçbirine de cevap alamazdınız. Kimseye açıklanmayacak bilgilerden biri de TW Holdings şirketinin Tradeworld Incorporation adındaki bir Panama şirketine ait olduğu, mali kaynaklarının da Cayman adalarındaki bir bankanın trust hesabından idare edildiği olacaktı. Bu şirkette Tari Harmia'nın kasasından aldıkları son zarfın içinden çıkan hamiline yazılı hisselerin ait olduğu şirketlerden biriydi. Harmia'nın işi Said Ceylani'nin kestiği trafik parasını bu türlü hisse ve benzeri kıymetli evraka yatırmaktı. Ama şimdi bunların Tahran'daki mollalar adına hepsi profesör tarafından işletiliyordu. İşi bildirdikten sonra yapmanı istediğim bir şey daha var Joe diye devam etti profesör. Şirkette Herr Steiner'in sağ kolu olarak işe başlaman. Tabii bunu çok dikkatli ve çaktırmadan sağlamalısın. Seninle benim aramda yapacağın işlerin karşılığı olmak üzere özel bir paket anlaşma yapılacak. Operasyon tıkırı da girdikten sonra yapacaklarını sana ayrıca bildireceğim. Tamam diye gülümsedi Joe. Profesörün bu türlü paket anlaşmalarının ne kadar cömert olduğunu bilirdi. Profesör Hamburg'da Joe'nun arabasına girdiğinden beri ilk defa rahat bir nefes alıp arkasına yaslandı. Nihayet Halit operasyonu projesi için lüzumlu yüksek teknoloji aletleri sağlamanın bir yolunu bulabilmişti. Belki sonunda birkaç milyon marka mal olacaktı. Ama Mike'ın cam kafalı fare yavruları diye güldüğü şeyleri elde edebilirse sarf ettiği her fenike değecekti. Ülkesindeki genç ilim adamları gerisini düşünmeyin, biz aynısını yaparız diye garanti vermişlerdi ona. Böylece İran'ın dünyadaki en kuvvetli gücü ele geçirmesi mümkün olacaktı. Bedeli ne olursa olsun. Jim Duffy Londra'nın en muhteşem semti Knightsbridge'in göbeğinde Harrods mağazalarının biraz ilerisindeki Brompton adındaki küçük kiliseye giden merdivenleri inerken ayaklarının altında çakılların gıcırtısını hissediyordu. Flynn beni buraya ne diye sürükledi ki diye geçiriyordu aklından. Cizvit eğitimiyle mi ilgili bir şeydi acaba? Yoksa beni arka kapıdan sokup imana mı davet edecek? Duffy bu küçük kilisenin Roman Katolik Kilisesi'nin Londra'daki en eski ve tanınmış kilisesi olduğunu ve 1884 yılında Kardinal Newman tarafından yaptırıldığını biliyordu. Ne aptallık edip de onunla birlikte gelmeye razı oldum diye düşünüyordu. Bir yandan da onun adımlarını takip ederek tepe üstü merdivenlerden aşağı yuvarlanmamaya çalışıyordu. Merdivenlerin sonuna geldikleri zaman bir pub'ı saklayacak başka yer bulunamazdı sanki diye söylendi. Flynn güldü. Bu kilisenin bodrumunda yapılan toplantıları hep böyle yerlerde yaparlarmış dedi. İlk Hristiyanların yer altındaki mahzenlerde toplandıkları gibi. Yeni bir manevi hareket diyorlar. Kaybolmuş, yüreği yaralanmış, alçak gönüllü, dünya nimetlerini inkar edenler için. Bunları göstermek için mi getirdin beni buralara? Kaybolmuş, yaralanmışları görmeye ha? Topless dansözünün yerine bunlar mı? Korkarım sıcak bira bile yoktur. Bu akşam hiçbiri yok bunların. Flynn önlerine çıkan holü geçerek bir odaya girdi. Duffy bu odayı kiliselerdeki pazar derslerinin verildiği odaya veya sıkıcı din eğitiminin okutulduğu yerlere benzetti. Oldukça karanlıktı. Tek ışık odanın ortasındaki bir masanın üstüne dizilmiş bir düzineye yakın mumdan geliyordu. Masanın etrafında iki sıra 20'ye yakın açılıp kapanır iskemle dizilmişti. Bunların yarısına yakını doluydu. Karanlığın içinden çıkan genç bir kız Flynn'in yanına gelip iki yanağından öptü. Merhaba diyerek elini Duffy'ye uzattı. Hoş geldiniz, istediğiniz yere oturabilirsiniz. Duffy iskemlelerden birine oturarak etrafını tetkike başladı. Titreyerek yanan kandillerin ışığında kimi hararetle konuşan, kimi gergin, kimi gizli iç sıkıntılarına dalmış insanlar da hepsi. Mike bu tür toplantılar hep paylaşmak için yapılır diye fısıldadı. İnsanların çoğu iyi aydınlatılmış kalabalık toplantılarda rahatça konuşamaz. Onun için bu türlü mum ışığıyla aydınlatılmış toplantılar yaparız. Mum insana samimiyet verir, grubu birbirine bağlar. Duffy aman Allah'ım diye düşündü, paylaşmak, birbiriyle bağdaşmak, şuradan sıvışıp kaçabileceğim bir arka kapısı var mı acaba? İskemleler süratle doluyordu. Derken karanlığın arasından çok sade, mavi bir yün elbise giymiş, uzun boylu bir hanım belirdi. Masanın önündeki iki iskemleden birine oturdu. ''Merhaba'' dedi, ''benim adım Barbara. Atsız narkotikler toplantısına hoş geldiniz.'' Duffy ''tamam'' diye düşündü. Flynn'in kendisini buraya niye sürüklediği belli olmuştu. ''Bu akşam bu salonu kullanmamıza izin verdiği için kilisenin rahibine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bizim bu hareketimiz hiçbir dine veya ruhani gruba bağlı değildir.'' Kendi yaşamımızı düzenleyen, kendi manevi gücümüzden gelir bizi buraya toplayan sebepler. Alkolizmin tedavisinde psikoterapinin işe yaramayacağını ilk defa İsviçreli büyük insan psikolojisi uzmanı olan Jung anlamış, onun yerine ruhi bakımdan kendi kişiliğimizi aşan bir bağlantıyla bu işin üstesinden gelinebileceğini ileri sürmüştü. İlk hastası da Bill W.'ydu. Bu akşam bize yol gösterecek olan 12 adımı da o tespit etti. Masadan bir kart aldı. Birinci adım diye okudu. Bağımlılığımız sebebiyle gücümüzün yok olduğunu, kendimizi idare edemez hale geldiğimizi kabul ediyoruz. Masanın etrafındaki daireden karanlığın içinden bir erkek sesi geldi. İkinci adım kendi kişiliğimizden daha büyük bir gücün aklımızı başımıza getireceğine inanıyoruz. Duffy büyülenmiş bir şekilde karanlığın içinden kendiliğinden yükselen sesleri dinledi. Mum ışığında sıra yeniden aynı kadına geldi. On ikinci adım, Bu 12 adım sonunda kendi ruhi uyanışımıza kavuştuktan sonra bu mesajı başkalarına iletmeye ve kendi kendimiz için uygulamaya çalışacağız. Sustu, kalabalığa dönüp içinizde bugün doğum günü olan var mı diye sordu. Mike Duffy'ye doğum günü uyuşturucu almayı bıraktıkları gündür diye fısıldadı. Bunlar biyolojik doğum gününe göbek kesme derler. Gölgelerin arasında Duffy ikinci sıra iskemlelerde oturan 30'larının sonunda bir adamın ayağa kalktığını fark etti. Evet dedi, bugün ben uyuşturucudan temizlenmemin 5. yılını kutluyorum. Odada bir alkış koptu. Ama hepiniz gibi şunu biliyorum ki temiz kalmakla devam edebilmek, savaşmayı, mücadele etmeyi gerektiren bir iştir. Hiç bitmeyen, her gün devam eden bir çaba. Birkaç yerden duyun bunları, duyun bağırışları geldi. Bundan sonra 3 doğum günü daha kutlandı. Arkasından kadın yerinden kalktı yeniden. Şimdi size bu akşamki konuşmacımızı takdim ediyorum. Belinda F. dedi. Mike burada hiç soyadı kullanılmaz diye fısıldadı. Atsız olmanın birinci şartıdır bu. Duffy konuşmacının ne taraftan çıkacağını öylesine merakla bekliyordu ki Flea'da pek dikkat etmedi. 30'dan yakın veya 30'unu yeni geçmiş bir genç hanımdı. Sade beyaz bir elbise giymiş, ellerini önünde kavuşturmuştu. Üzerinde kandillerin yandığı masaya doğru, kilisede mihraba doğru yürüyen bir gelin edasıyla ilerliyordu. Mum ışığı süzülmüş yüzünde, çökük yanaklarında belli belirsiz ışıltılar meydana getiriyordu. Bir zamanlar sarı oldukları anlaşılan saçları adeta gümüşü bir hal almıştı. Tennessee Williams'ın karakterlerinden biri olabilir diye düşündü Duffy. İhtiras tramvayının Blanche'ı veya sırça kümesindeki zavallı sakat kız kardeş. Masaya oturdu. Ellerini birbirinin üstüne koyarak kendisini toparlamak ister gibi derin bir nefes aldı. ''Sevgili arkadaşlarım'' diye söze başladı. ''Bugün ben eroin köleliğinden kurtuluşumun 90. gününü kutluyorum.'' Dinleyenlerin arasından alkış sesleri yükseldi. Teşekkür ederim. Sizin başardıklarınızın yanında benimkinin uzun acılı bir yolculukta atılmış birkaç adımdan başka bir şey olmadığını biliyorum. Ama sizin metanetiniz, sizin dostluğunuz ve yardımınızla kendimi bu felaketten kurtarabileceğimin de bilincindeyim. Sustu. Duffy'nin bir müddet evvelki buraya geleceğime bir pub'a giderdim daha iyi olurdu düşüncesi tamamen kaybolmuş, büyük bir dikkatle kızı tetkik ediyordu. Hemen hemen kızı olabilecek bir yaştaydı. Orada oturmuş kendisini konuşmaya zorlarken fırtınaya kapılmış bir çiçek gibi ne kadar çıt kırıldım, ne kadar çabuk ezilip dağılabilir durumda olduğu belli oluyordu. Ben 8 yıl eroin bağımlısı olarak yaşadım. Birçoğunuz gibi koklama veya sigara içinde içme safhaları geçirmeden bodoslama işin dibine vurdum. 12 yaşımda marihuana'ya başlamıştım. Birlikte içtiğimiz arkadaşlarıma ve uyuşturucunun bana verdiği gerçekten kaçma yollarına ihtiyacım vardı. Galiba bağımlılığımın temel sebebi gerçekten kaçabilme ihtiyacından doğuyordu. Bu sözleri birden odada bir kıpırdanmaya sebep oldu. Bir takım gizli acıları deşelediği anlaşılıyordu. Keşke size benimle ilgilenmeyen, beni sevmeyen anne baba yüzünden o hallere düştümdü diyebilsem. Katiyen böyle bir şey yoktu. Benim annem babam herkesinki kadar normal insanlardı, koleji bitirmişlerdi. Kabahat bende, arkadaş olduğum öteki çocuklardaydı. Kızın aksanından Duffy onun Amerikalı veya Cornwall yöresinden olması gerektiğini düşünüyordu. Oldukça kalbur üstüydük, her şeyi denemeye, her gelip geçici yeni şeyi almaya meraklıydık. 20 yaşına geldiğim zaman diğer arkadaşlar gibi eroin içtiğini bildiğim bir erkek arkadaşım oldu. Bana da vermesi için ısrar ettim ama kabul etmedi. Bunun üzerine eroin kullandığını bildiğim bir arkadaşına gittim, onunla yattım, sevişmemiz bitince eroini denemek istediğimi söyledim. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum dedim. Bu uyuşturucu için kendi bedenimi kullandığım ilk denemem oldu. Bundan sonra da devam etti gitti. Önce daha çok gençsin diye beni reddetti ama ısrar ettim ben. Sonunda peki az bir şey almana izin veririm dedi. ben de az bir şeyle yetinmek istemediğimi, herkes gibi uçup gitmek istediğimi söyleyip dayattım. Yatağa uzanıp haydi yap diye yalvardım. Tam iğneyi sokacağı zaman öldürür mü bu beni diye sordum. Öldürebilir tabii deyince bir an duraksadım ama çabuk geçti. Haydi durma diye fısıldadım. İşte tam bağımlı reaksiyonuydu bu. Ölebileceğini bile bile vazgeçememek. Önündeki gölgeli yüzleri seyrederken Belinda'nın kendine olan güveni de gittikçe artıyordu. İşin en can alıcı noktasına girmek üzereydi. Hemen orada vuruldum eroine. İlk görüşte bir aşk doğdu ona karşı. Birden her şeyin çaresini bulmuştum. Hiçbir zaman kendimi bu kadar iyi hissetmemiş, sükunet ve rahatlık içinde olmamıştım. 2 saat hiç hareket etmeden yattım. İçinde bulunduğum sihri hiçbir şeyin bozmasını istemiyordum. Orada yatarken kendimi cennetin bir köşesinde, hiçbir şeyin beni rahatsız edemeyeceği, keyfimi bozamayacağı bir yerdeyim sanıyordum. Cenneti okşamıştım ama bu okşamayı sonra hayatımla ödeyecektim. Belinda yine sustu. Uyuşturucunun sıcaklığını içinde yeniden hissediyormuş gibiydi. Evet diye devam etti. Dürüst olmamız lazım. İlk eroin denemesinin verdiği haz gibi hiçbir haz yoktu bu dünyada. Ama artık eroinden kurtulmamızın imkanı kalmadığını, bu çukurun içinde kaybolup gitmek üzere olduğunu anladığınız son denemenin verdiği acı gibi bir acı da yoktur. Sinirli bir şekilde iskemlenin üstünde hareket etti. Bana ne zaman tam bağımlı oldun, bu işi nasıl yaptın? İğneler falan hep pislik. AIDS bile olabilirdin diye soranlar çıkacaktır. Bu türlü insanların tamamen göz ardı ettiği birçok şey var. Bizim kuşak dinginliğe tapardı. Dinginlik bizim tanrımız, amacımız, rüyalarımızdı. Eroin uçuşu bizim kuşak için en tepe noktasına, dinginliğe ulaşmak, hiçbir şeye tepki göstermemek, kafanın ve ruhun boşluk içinde yüzmesi ve en sonunda dinginliğe kavuşmaktı. Buraya ulaşabilmek ancak eroinin insanın içini, benliğini boşaltmasıyla mümkün olurdu. Bilirsiniz, gözlerinizin önünde kendi öz annenizin öldürüldüğünü seyreder ama hiçbir şey yapmadan sadece ''Hey, yapmayın ya, bu iyi bir şey değil'' gibilerden homurdanmaktan başka bir şey yapamazsınız. İdeal diye benimsediğimiz adamlara bakın. River Phoenix, Axl Rose, Slash, Kurt Cobain. Hepsi birbirinden beter hurda yığını. Dinlemeye koştuğunuz müzik toplulukları, Jane's Addiction, Cowboy Junkies. Bu isimlerin sizin için anlamı ne? Calvin Klein, onun boş bakışlı silik yüzü reklam resimleri. Kullandığı o modeller eroinmen değilse bile öyle sanman için ne lazımsa yapılırdı. Amaçları neydi? Klein'in kot pantolonlarıyla birlikte uyuşturucuyu da yüceltmek, onlara bağlamak. Eroin karanlığın içinde bir huri, yasak olan her şeyin heyecanı, belli belirsiz tehlikelerin ürpertisiydi. Sustu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 240.